Türk tarihinin izinde.
Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programı Neslihan Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Nuri Göktaş. Ben Sedat Ağaoğlu. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Refik Turan hocamızla birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, merhabalar.
Merhabalar efendim, hoş bulduk.
Değerli dinleyicilerimiz, az sonra söyleşimize başlayacağız hocamızla ama hep yaptığımız gibi önce sizlere telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463 32 84. Elektronik posta adresimiz tttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi. Bir de kısa mesaj numaramız var 535 472 60 11. Ve başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Profesör Doktor Refik Turan hocamızla söyleşimize. Hocam geçen hafta Bozkır medeniyetinin doğuşunu, bu medeniyetin temel unsurlarını aktardınız bizlere ve dinleyicilerimize. Bozkır kültürü ile Bozkır medeniyeti arasındaki farkı vurguladınız ve bunun doğru tanımlamasının bir medeniyet olduğunu ve nedenlerini de açıkladınız. Ve peşi sıra gelen bir büyük devletten bir büyük tarihi efsanevi kişiliğe giriş yapmıştınız ki bu Mete Han'dı.
Evet. Şimdi bir kültürün medeniyete dönüşmesinde anahtar veya kilitin ötesinde büyük bir teşkilat ve kapı gerekiyor. Bu da devlet. Yani bir kültür medeniyete dönüşürken devlet köprüsüyle medeniyete geçiyor. Yani her medeniyetin temeline baktığımızda bir büyük devleti görüyoruz. Yani şimdi... İşte Batı medeniyetine baktığınızda, işte Bizans medeniyetine baktığınızda, işte Batı medeniyetinde bugünkü Batı medeniyetinin işte medeniyete dönüşmesinde işte İspanya, sonrasında Fransa, arkasından en başta tabii Mukaddes Roma Cermen İmparatorluğu, arkasından işte İspanya, Fransa, sırasıyla İngiltere'yi görürsünüz yani. Bunlar sırasıyla biri diğerinde mümessillik diyoruz biz bunlara. Almışlardır. Mesela İslam medeniyetinde ise bu kadar dönüşüm yok. İslam medeniyetinde ilk Hazreti Peygamber'in Medine merkezi kurmuş olduğu devlet, arkasından işte Emevi, Abbasi sülalesi bunu bir medeniyete dönüştürdü. İlk Müslüman Arap devleti. İslam medeniyeti, medeniyet yani başlangıçta İslam kültürü diye doğan yeni orijinal yapıyı medeniyete dönüştürmüştür. İşte burada da Bozkır'da da yani çeşitli kavimler var. İşte Türkler dediğimiz işte ilk bunu Hunlar yani Türklerin de bir ana kolu olduğu muhakkak. Hun etimolojisi de tam olarak yapılmadı. Yani geriye doğru gittiğinizde tarihin bazı sonuçlanmayan araştırma konuları var. Küçüklü büyüklü. Hunlar da bunlardan birisi. Yani Hun işte insan anlamına geliyor. Topluluk anlamına geliyor. İşte da bir yerde görmüştüm. Kurban anlamına geliyor. Yani Hun. İşte çeşitli açıklamaları var. Ama Türklerin ana bir kolu olduğu muhakkak. Yeri gelmişken ifade edelim. Batı kaynaklarında hani bu ileride anlatılacak. Avrupa'ya gelen Hunların daha sonraki kalıntılarına yapan Türkoloji alanında araştırma yapanlar Onogur kabileleri diyorlar genelde. Onogur. Yani burada da R sesi doğuda Z sesi, Z sesi R sesine dönüşüyor. Hani Türkçe'de
böyle bir değişim var ama hocam.
Var, bazı harf dönüşümleri var.
Ses
yani
evet
bunu
hocam.
Hani R'yi Z okursak Onogur karşımıza yani Onogur karşımıza çıkıyor. Onogur değil de Onoğuz. Yani Oğuzlar, yani Hunlar. Yani o zaman da yani Türklerin hep ana kolu Oğuzlar olmuş. Bu da akla yakın. Ama %100 bir noktada değil. Yani çünkü bazı yerlerde kaynaklar sukut ediyor. Yani bir kere şunu da yine hatırlatalım dinleyicilerimize, hep söylüyoruz. Bu bilgileri biz büyük çapta Çin kaynaklarından öğreniyoruz. Yani tarihin en eski diyebileceğimiz en kesintisiz kaynaklarından birisi Çinlilere ait. Yani Mezopotamya kaynakları zaten sayılı da bunlar. Yani işte eski Mısır kaynakları, bir de Çin kaynakları var. Yani. Evet. Daha sonraki yıllarda Roma kaynakları var, Latin kaynakları var. Yani Roma, işte Doğu Roma, Bizans kaynakları var. Yani eski olarak bunlar karşımıza çıkıyor. Bu devirde biz işte Çin kaynaklarından başka...
Ama hocam geçen hafta da söylemiştiniz, Çin kaynaklarının batılı yani sinologlar...
Milattan öncesi evet, için evet. Belirtiyoruz.
Batılı sinologların hocam, Çin bilim uzmanlarının Çin kaynaklarının ne kadar doğru okudukları konusunda şüphelerim var diye ifade etmiştiniz.
Ya bir de o var mesela. Mesela işte bilinen en önemli Türk hükümdarı Mete. Yani bugün... Mete adıyla çok şahsiyetler biliyorsunuz Mete adını taşıyan çok Türk kişi kimlik vardır ortalıkta. Ama hani Mete Türkçe olarak doğru telaffuz mu sorusuna verilecek cevap maalesef hayır yani böyle. Yani bunu Çince mi o da değil yani Mete adı Fransız araştırıcıların Çinlilerden almış olduğu bir fonetik.
Evet hocam.
Yani bakın Fransız araştırmacıların bu devir büyük Türk hükümdarının adı olarak Çin kaynaklarından almış olduğu bir fonetik. Yani Mete. Orada ama gele gele böyle bir dönüşüm artık. Hani bu şekil hani işte Galat olarak da yerleşmiş bazı terimler var dillerde. Yani ayrıdır yeri, kategorik Galatlar denir. Galatlar.
Yerleşik
Galat,
hocam.
Galat evet. Yanlış demektir yani. Evet. Yani Türkçedeki ifadesi de yanlış demektir.
Ama yerleşmiş
ama
hocam. Evet.
Yanlış da olarak yerleşmiş bazı terimler, kavramlar, mefhumlar neyse yerleşik olduğu için kabul eder dilciler. Yani Mete böyle bir şeydir, terimdir, isimdir neyse.
Hocam Türkologların da burada programımızda doçent doktor Ahsen Turan hocamız da vurguladı, işte profesör doktor Dursun Yıldırım hoca da zaman zaman vurguluyor. Bu konuda gerçekten şikayetçiler ve sıkıntıları var ama.
Gayet tabii. Evet yani hocam. Çünkü özellikle bütün bir dilden diğer dile geçişte kelimeler bozuluyor. Hele hele isimler bilinçli olarak da bozuluyor. Yani bunu genelde hani dilciler hani bilerek bilmeyerek diyelim ama genelde bilinçli bozuyorlar. Yani bilhassa Batı kaynakları yani bizden alınan isimlerin tamamına yakını bozmuştur. Yani en meşhurlarını bile yani şöyle bir İngiliz veya Alman tarihlerine, Osmanlı tarihlerine bakın. Yani Osmanlı padişahlarının isimlerinin tamamına yakını farklı fonetiklerle ifade ediliyor.
Tamamına... Salomon diyorlar değil mi hocam?
Tabii evet. Salomon diyor. Muhammed'dir yani hani Muhammed'e yani işte yani asla hani doğru telaffuzu vermez. Yani bu biraz da bilinçlidir. Yani kendine göre telaffuz eder. Kendi süzgecinden işte kendi filtresinden geçirmiş olur. Yani ayrı bir konu.
Evet hocam.
Ben hani o bakımdan bizim araştırmacılarımızın da kısmen böyle bir metot benimsemelerinin yanındayım. Yani
bu böyle olmalı. Evet, evet hocam.
Çünkü dış ilişkilerde mütekabiliyet sistemi esastır. Yani mütekabiliyet sistemi sadece hani masa başlarındaki anlaşmalarda olmaz. Hani bu Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu anlaşmalarda olmaz. Aynı zamanda bu tür işte özellikle sosyal araştırmalarda da olmalıdır. Yani bunun karşılığı olmalıdır. İlla biz hani onların söylediğini aynen telaffuz edeceğiz diye uğraşırsak kaybederiz. Yani
böyle bir derdimizin olmaması,
olmaması lazım.
Mete Han kimdir hocam? Efsanevi bir kişilik midir?
Şimdi Mete Han ilk büyük yani bu demin büyük Bozkır medeniyetinden bahsettik. Bozkır medeniyetine ilk temel taşını vuran Hunlardır. Hun devletidir. Büyük Hun devletidir. Büyük Hun devletinin de bilinen ilk hükümdarıdır demeyeceğim. Bilinen ilk hükümdarı Mete diye bildiğimiz hükümdarın babası. Teoman yani. Hani o da Fransızcadan gelme. Teoman mı? Hani Tuman mı?
Tuman mı? Evet
hani, hocam. İşte Tuman mı? Yani böyle Çin'den öyle almışlar. Yani Teoman adı da var biliyorsunuz yani.
Türkçe'de böyle, yani tabii Türkçe'de. Çocuklara evet
i̇şte,
hocam.
Bu Orta Asya'da işte kökü yani Hunların tarihi eski tabii Orta Asya'da bir yani bin yılın yani milattan önce bin yılın ötesine kadar gidiyor. Hunlar hani Avrupalılar Hun diyor ama Çinliler Hyongnu yani veya oradan alınma Hyongnu şeklinde Hyenyun şeklinde tabirler de var yani böyle. Hun Kun adı kısmen hani Türkçe'ye de doğru şekilde kazandırılmaya çalışılmış yani Batı kaynaklarına çünkü bir de Avrupa Hunlar var göreceğiz. Yani o oradan Batı kaynaklarına geçmiş şekliyle de telaffuz var. Orada biraz daha kolaylık var. Yani Hun kelimesi nispeten hani doğru olarak günümüze gelen nadir kelimelerden birisi. O devir için söylüyorum. İşte ilk bu Hun devletinin uluslararası alandaki kimliği 4. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Yani Teoman'dan da önce. Nasıl çıkıyor? 318. Bu tarih mühim bir tarih. İlk Çin-Türk münasebetlerinde de bir dönemeç tarih. Bu tarihte Çinlilerle Hunlar arasında bir savaş olmuş veya Çinlilerle Türkler arasında. Hani Şehname'nin belirttiği İran-Turan savaşlar var ya ama bir mücadelede işte Turan-Çin savaşlar var. Yani esas mücadele tarih boyu Orta Asya'daki mücadele. Çinlilerle Türkler arasında veya Hunlar arasında, Orta Asya kavimler arasında. Orta Asya, Bozkır'ın kavimi işte başta Hunlar. Bozkır'ı bir araya getirenler de var ama Bozkır medeniyetine giren ailenin başka fertleri de var. Diğer kültürler de var. Yani CMP'ler mesela, işte Yüeçiler işte ve Moğolların ilk dönem ataları kabul edilen Tunguzlar. Buna eski kaynaklarda gene Çin kaynaklarından edindiğimiz bilgilere göre enteresan bir şey. Kısmen orman kavmi de diyorlar. Yani direkt Bozkır değil. Ama yani Bozkır'a da geliyor biliyorsunuz. Yani Moğollar hani Bozkır'ın da daha sonra hakimleri oluyorlar. Ama hepsi Bozkır'ın sistemine dahil. Kısmen Tibetliler. Yani Bozkır tek değil. Yani Bozkır'ın ailesi. Biliyorsunuz hep bu programlarımızda şunu tekrar ediyoruz. Yani bir medeniyetten bahsettiğimizde mutlaka bir milletler ailesinden bahsediyoruz.
Farklı
demektir.
Kültürler yani tabii, tabii hocam.
Yani böyle tek bir kültürden bir medeniyet oluşmuyor. Yani içinde başka temel kültürlerin olması lazım. Bozkır'da da bunlar var. İşte ilk 4. yüzyılda enteresan bir şey. Bu mesela tarihte Bozkır'ı ve Çin'i karşımıza çıkan bugün de ayakta olan tarihi bir eser var. Çin Seddi. Çin Seddi'nin de yapım tarihi bu dönemlerde başlamış. 4. yüzyıldan. 4. yüzyılda başlıyor.
Hun saldırılarıyla birlikte
evet.
Demek ki
hocam. Ne zamana kadar? Binlerce yıl yapılıyor biliyorsunuz. Yani böyle 1600-1700 yıllara kadar Çin Seddi yapılmış.
Kaç gün uzayıp gidiyor
niye
hocam?
Son evet. Verildi. Artık set yapma bu çeşit orta çağ mahsustur sur ve kale tipi savunmaya yönelik askeri vasıtalar, askeri mekanlar artık son verilmiştir. Yani çünkü bugünün ateşli silahları, özellikle toplar, daha sonra bilahare bombalar artık yani bu kısmen surları ve kale tipi savunma mekanlarını biraz gündemden çıkarmıştır. Yani başka şeylere yönelmiştir insanlar. Yani bu modern çağın, yani yakın çağın.
Askeri
insanlar,
teknolojideki askeri gelişmeler hocam. Evet.
Yani değişik hani savunma mekanları, savunma mekanizmalarına ihtiyaç duydurmuştur. Hani bugün tabii Ankara Kalesi'yle Ankara'yı savunmak artık gündemden çıkmıştır.
Evet.
Yani şimdi kısaca belirtecek olursak yani Ankara Kalesi duruyor orada. Ama biraz böyle tarihi eğitim amaçlı. İşte geçmişimizi hatırlamaya yönelik biraz da turistik amaçlı bayrağımız dalgalanıyor orada yani böyle.
Sembolik
ama
olarak
Ankara
bir kale var demişim.
Ama Ankara'nın ne derece katkısı olur gelecekte bilemiyoruz ama olmaz görünüyor. Onu belirtmekte
evet,
yarar.
Hocam Türklerin Çin üstünlüğüne geçeceğiz. Bir kısaca bir nefeslenelim ardından devam edeceğiz. Profesör Doktor Refik Turan hocamızla sohbetimize değerli dinleyicilerimiz.
Programımıza katılımınızı bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz Profesör Doktor Refik Turan hocamızla Türk tarihinin izinde sohbetimize değerli dinleyicilerimiz. Hocam Meta'nın tarih sahnesine çıkışı ve efsanevi kişiliği neden böyle bir efsanevi kişilik olarak anılır Meta'nın?
Şimdi Meta tabii dünya tarihinde çok hükümdarlar var. Önemli şahsiyetler, büyük devlet adamları var. İşte buna kısaca İngiliz düşünürü Thomas Carlyle'ın bir eseri var. Kahramanlar diyor. Yani dünya tarihini kahramanlar vücuda getirir diyor. Tabii bu diğer insanları küçümsemek, bir kenara atmak değil. Ama kahramanların kesinlikle tarih deyince akla olmazsa olmaz etmenlerden veya olmazsa olmaz unsurlardan birisi olduğunu ortaya koyuyor. Yani insanları sürükleyen, bir yoldan başka bir yola götüren, bir halden başka bir hale getiren şeyler kahramanlar. Meta de bunlardan birisi. Yani o dönüşümü yapan şahsiyetlerden birisi. Yani 318 tarihinden bahsetmiştik. Yani Meta'nın ortaya çıkışı o 318'de bir Çinlilerle Hunlar arasında bir anlaşma oldu. Çünkü Hunlar akınlardan bıktırdı. Çinliler razı oldu. O zamanki Şu hanedanı var. Yıkılma noktasına geldi. Bir anlaşma yapmak zorunda kaldı. O anlaşmayla Hun tarihinin belirgin olarak tarih sahnesine çıktığını görüyoruz. Ama daha öncesi de var yani. Arkasından Meta'nın ortaya çıkışına geliyoruz. Meta de 13. yüzyılda çıkıyor. Teoman ve Meta. Milattan önce 220'ler. De baba oğul çekişmesi var, iktidar mücadelesi. Bu da biliyorsunuz hani Türk tarihinde iktidar hanedanlarındır. Yani hanedan nedir? Yani iktidar sahibi kutsalmış ailelere işte Türk hanedanı deniyor. Bu Türk tarih düşünürlerine göre diyelim hanedan da tektir. Biliyor musunuz? Yani buna katılmaktan başka çaremiz de yok Sedat Bey'im. Yani ta ne zamana kadar? 1922'ye kadar yani tek bir işte Türk hanedanı oldu. Bu da Oğuz Han hanedanı. O bakımdan hani efsanevi kimlik dediniz. Çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Yani Meta ile Oğuz Han bir miydi? Yani tarihi araştırmacıların ortaya çıkardığı Meta ile yine tarihi efsanelerde adı geçen yani Oğuz Han böyle bir efsanevi kimlik var. Yani bir miydi? Ve büyük çapta da evet ikisi aynı şahsiyetti. Meta Oğuz Han'dı diyen bazı tarih araştırmacıları çıktı. Önemli veriler ortaya koydular. Meta'nın de bir bakıma efsanevi bir kimlik kazanması bununla alakalı. Yani Oğuz Han efsane. Madem ki Meta de Oğuz Han'sa o da efsane yani neticede. Ama Meta tarihi kayıtlara, o zamanki işte Çin yıllıklarına geçmiş, belirgin, ispatlı, delilli bir şahsiyet tabii. Meta diye birisi var yani. Hani Oğuz Han diye birisi var mı? Tarihi kaynaklar hani şu tarihte Oğuz Han şunu yaptı falan demiyor. Ama tarihi kaynaklarda efsane kimlik olarak Oğuz Han var. Ona da tümüyle yok demiyoruz. Ayrı ayrı kimlik, ayrı ayrı isim. Ama benzer bir hayat, işte aynı kişiler olabileceğine dair kuvvetli deliller, tarihin tabii hala daha inceleme sahası olduğu başka bir gerçek.
Peki hocam Bahattin Ögel Hoca da?
Aynı diyor yani Bahattin Ögel Hoca da büyük çapta. Yani herhalde diyor Meta ile Oğuz Han rahmetli aynı kimlikler diyor, aynı kişilikler diyor. Şu halde Meta'nın tarihi kişiliğine yaptıklarına bakınca konu biraz daha açıklığa kavuşacaktır. İlk babasıyla bir çatıştı. Bu da normal demeye getireceğiz yani bir noktada. Hanedan işte Türk idari anlayışında yönetim yetkisi Tanrı tarafından belirlenmiş kişiye veya aileye verilmiştir. Yani Tanrı istedi, ben diyor hükümdar oluverdim Bilge Kağan.
Evet, yani evet hocam aynen.
O yani, ama Bilge Kağan'ın bu deyişi ötelerden geliyor. Yani en az belki 1500 yıllık bir ötesi var. Yani yani buradan diyor ki Tanrı bağış. Yani ben sizden niye farklıyım? Niye size işte yönetme yetkim var? Yönetim hakkım var sizlerin üzerinde. Ben farklı bir insanım diyor. Yani böyle. Hani bu benim de değil. Tanrı böyle tayin etti diyor. Ha bu önemli mi? Önemli. Bu, ama bundan daha önemlisi bir şey daha var. Kamuoyu, halk bunu böyle kabul ediyor. Yani altındaki evet sen hani Tanrı'nın buyruğuyla hükümdar oldun başımıza diyen çok geniş bir kitle var. O zaman mesele tamamlanıyor. Yani şey Türk iktidar sistemi anlayışı ve dolayısıyla devleti bir ışıktır başlangıçta. Bir töre başlangıcı budur. Yani buradan başlamıştır. Devlet de ilk doğuşu da buradan. Ama hani hemen devlet malı verdi. Hayır yani gene...
Hocam ama bu söylediğinizde şunu vurgulamak lazım gibi sanki. Burada Hindistan'da olduğu gibi bir kas sisteminden bahsetmiyoruz. Mı acaba?
Şöyle yani aynı değil tabii. Yani Hindistan'daki kesinlikle onunla bir benzerlik taşımıyor. Hindistan'daki katmanlar çok daha belirgin, çok daha ayrı. İşte en tepede Brahmalar var. Yani oradaki kat sistemi hatırlarsak... Arkasından yönetimi elinde bulunduran racalar var. Ama Brahmalar o din adamları veya Allah'ın vekili olarak görülen işte rahipler sınıfı orada. Arkasından onların da hükmedilen Brahmalar tarafından racalar var. Yine idareciler. İşte arkasından kşatriya denilen racalara yakın işte yönetimin altındaki insanlar hani asilzadeler deniyor ya işte sudralar var işte. Paryalar var.
Silsile halinde değil mi hocam?
Silsile halinde var. Ama hepsinin arasındaki katmanlar var. Yani parya dediğimiz kesim mesela bu şiirlere de girmiştir Türkçedeki. Artık hiçbir yani hukukta yeri olmayan yani insan bile kabul etmeyen işte canlı yaratıklar olarak görülen ama insan olan varlıklar. Parya denir yani böyle ayrı bir sınıftır. Çok geniş katmanlar var bunlar. Ama Türklerde asalet yoktur falan hani sıfırdır. Hayır böyle bir şey de yok. Yönetim ailesi bu Oğuzhan monarşisi diyorum ben buna. Yani böyle bir makalelerim de oldu. Yani Oğuzhan monarşisi var. Oğuzhan'ın ailesinden türemiş beyler var. Yani bu hakkı Türk kamuoyu yüzyıllar boyu vermiştir. Yani onlara bir ayrıcalık tanımıştır. Yani Türk asilzade sistem var derseniz Oğuzhan'a dayanan asilzadeler. Türk devletleri yalnız yeri gelmişken başka bir husus daha hatırlatalım. Yani Oğuzhan soyundan gelen kişilerin kurduğu Türk devletleri bir, İslamiyet'ten sonra yalnız bir de Memlük komutanların kurmuş oldukları devletler var.
Gazneliler hocam evet.
Yani Gazneliler, Mısır Memlukları, Delhi Memlukları yani bu Hindistan'da kurulanlar. Hani bu cins Memlük devletlerdir. Diğer büyük kısmı yalnız Oğuz Atay'a kendisini bağlayan, işte bağlamak zorunda kalan veya belki doğrudan hakikaten bağlı olan devletlerdir. Yani en meşhurlar işte Selçuklar ve Osmanlılardır. Diğerleri de hep Akkoyunları, daha önce Karahanları, Harezmşahları. Ha pardon, Harezmşahlardı Memlük devleti. Affedersiniz ama Karahanlılar, Uygurlar hep Oğuz Ata. Düşünebiliyor musunuz? Yani Cengiz Han çok dünyada otorite bir kimlik olmuştur. İsmi bilinen, prestijli bir kimlik olmuştur. Ali Cengiz diye şöhret bulmuştur. Şecere-i Terakime'ye göre, Ebul Gazi Bahadır Han'a göre o da kendini Oğuz Han'a bağlıyor. Yani Oğuz Ata kimlikten olmak fevkalade bir şey. Burada Mete'de yani Mete'nin çıkışı efsanevi bir gün. Önce babası Teoman'ı deviriyor. Bu garip bir şey değil.
Bu
yani
tarihimizde rastladığımız yani, bir şey hocam.
Hoş değildir diyebilir bazı dinleyicilerimiz ama Türklerde anne babaya itaat, saygı esas ama kişi hükümdar olursa bir bakma hariç diyebiliriz burada. Çünkü yıllar sonra dünya Osmanlı tarihinin en büyük sultanlarından birisi olan Yavuz Sultan Selim de babasını devirip geliyor yani.
Bu şimdi, tarihimizde olan evet, bir şey hocam.
Yani hanedan içerisinde hanedan üyeleri taht için mücadele edebilir hakkı var. Yani Türk hukuk sistemi buna hak tanıyor. Yani taht ilahi takdire açıktır diye böyle bir hüküm de var. Yazılı olmayan yalnız. Hani örf hukuku diyoruz biz buna. Örf hukuku içerisinde bu var. Yani işte kardeşle kardeş mücadelesi denir. Genelde kardeşle kardeş görünür de ama böyle bir amca ile yeğen, işte baba ile oğul arasında da mücadele var.
Tabii hocam, Sultan Alparslan'ın
yani Mete de onlardan biridir. Ama başa geçtikten sonra yani hakkını da veriyor Mete. Yani o tarihlerde özellikle Çin karşısında zayıflamış, geri duruma düşmüş. Hun devletini bir anda önce bir doğuya gidiyor. Tunguzları, işte bugünkü Moğolları, atalarını hakim kılıyor. Arkasından işte kuzeye gidiyor, kuzey kavimlerini. İşte daha sonra CMP'leri yani hakim oluyor. Güney arkasından Çin. Yani Çin başlı başına zaten yani böyle Jared Diamond diye bir Amerikalı araştırmacının bir eserini okudum ben. Hani Mikrop, Çelik ve Tüfek diye bir eser olarak yayınlandı bu. Yani bu bugünkü milletlerin hep işte kısa tarihler veriyor. İşte Ruslar diyor bundan 500 yıl önce Rus değildi diyor. Yani tam böyle değildi diyor. İşte bundan 800-900 yıl önce İngilizler İngiliz değildi diyor. Angıllar, Saksonlar işte Galiler falan vardı diyor. İşte Fransızlar Frank halindeydi daha diyor. Almanlar Cermen'di diyor falan bu şekilde. İşte Amerika 500 yıl önce işte bir tarafta Kızılderililer, öbür tarafta Aztekler, Mayalar var diyor. Ama Çin 5000 yıl önce de Çin diyor. Yani böyle bir tespit.
Hala da Çin hocam, evet. Evet.
Çin böyle bir şey. Bununla mücadele ediyor yani Mete, yani efsanevi kimliği orada. Yani Oğuzhan efsanesinde de doğuya, kuzeye, batıya, güneye yaptığı seferler üzerinde vurgu yapılır. Yani altı çizilen ifadeler vardır. Aynı ifadeler Mete'de de vardır. Mete, Oğuzhan babasını öldürmüştür. Meşhur Karahan'ı öldürmüştür. İktidara geçmiştir.
Burada
Mete de babasını öldürmüştür. İktidara geçmiştir. Yani her ikisi de yenilmemişlerdir. Yenilmez kuvvetleri şey yapmışlardır. İşte doğuda büyük ejderhayı yendi diyor. Burada da Çin ejderha olarak telakki ediliyor.
Çin'e hakimiyet kuruyor hocam. Böyle.
Vergiye bağlıyor. Yani şimdi evet. Vergiye bağlıyor. Çin'e tam hakim olmuyor. Hiçbir Türk devleti ona tevessül etmemiştir. Çünkü Bahattin Ögel Hoca eski Türk Çin kayıtlarından şöyle bir şey bulmuş. Çok önemli bir şey. Bu Hunlar mesela büyük devlet olmanın yarısına Mete'den itibaren hep uzmanlardan yararlandılar. Yani böyle danışmanlar yani devletlerde ön planda yer almıştır. Doğrusu da buydu. Çin danışmanlar kullanmış. Çin danışmanlardan birisi şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Yani bitti anlıyorum
evet,
ama.
Evet hocam. Bunu söylemeden geçemeyeceğiz.
Söylemeden geçemeyeceğim. Hükümdarım hanım diyor. Siz Çin'e akınlar yapıyorsunuz, başarılı da oluyorsunuz, muzaffer oluyorsunuz. Yani Çin'den alacağınızı alın. Yani işte ne vergi alıyorsanız kendi hükmünüze getirin. Ama asla Çin'e de kalıp yerleşip kalmayın diyor. Çünkü Çin çok kalabalıktır, sizi yok eder, bitirir diyor. Yani geriye bozkıra dönün.
Evet hocam.
Tavsiyesi var.
Bilge Kağan'ın da bu an yönündeki sözlerini önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Çin'in İpeklilerine kanmayın diyor ya hocam.
Evet, Bilge Kağan da öyle diyor.
Evet doğru. Hocam, ağzınıza sağlık, çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimiz, Profesör Doktor Refik Turan hocamıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve önümüzdeki hafta Türk tarihinin izinde birlikte olmayı umuyoruz. Şimdilik hoşçakalınız.
Tarihinin izinde.